Ayrım 6.
Ona tanrıça gibi tapan aşıkları varmış. Evet ama düşünüyorum da ona yalnızca bir tek çiçek alıp gelen bir kişi bile yok onlardan. İşte asıl garip ve içler acısı olan budur. Ama her şeye karşın bu zavallı kızcağızın pek fazla yakınacak yanı yok. Hiç değilse mezarı var. Onu anımsayan bir kişi de olsa o her şeyi bütün öbürlerinin yerine yapıyor. Biz burada daha neler neler görürüz. Bu türden aynı yaşta gencecik kızları yoksullar çukuruna atarlar. Onların zavallı cesedinin toprağa düştüğünü işittiğim zaman yüreğim parçalanır. Bir kez öldüler miydi, artık hiçbir yaratık onlarla ilgilenmez. Bu bizim mesleğimizde hani hiç eğlenceli bir iş değildir. Hele de içinizde bir parça yürek kaldığı sürece vay halinize. Ne yaparsınız? Elimde değil. Benim de aslan gibi 20 yaşında güzel bir kızım var. Buraya onun yaşında bir ölü getirdikleri zaman ben hemen onu düşünürüm. O ölü ister soylu bir hanım, ister bir sokak sürtüğü olsun, duygulanmaktan kendimi alamam. Ama öykülerimle hiç kuşkusuz canınızı sıkıyorum değil mi? Elbette ki bunları dinlemek için buraya gelmediniz. Sizi Bayan Gautier'in mezarına götürmemi söylediler, işte geldik. Size başka bir hizmette bulunabilir miyim? Adama Bay Armand Duval'in adresini biliyor musunuz diye sordum. Evet, nokta nokta caddesinde oturuyor. Daha doğrusu gördüğünüz bütün şu çiçeklerin parasını almak için oraya gittim. Teşekkür ederim dostum. Çiçekler içindeki o mezara son bir bakış yönelttim. Elimde olmayarak onun derinliklerine inerek ona atılan güzel yaratığı toprağa ne hale getirdiğini görmeyi pek isterdim. Büyük bir üzgünlük içinde oradan ayrıldım. Yanı başımda yürüyen bahçıvan, "Acaba Bay Duval'i görmek mi istiyorsunuz efendim?" diyerek konuşmasını sürdürdü. "Evet, henüz dönmediğine kesinlikle eminim. Yoksa onu burada kesinlikle görürdüm." "Onun Margaret'i unutmadığına kesinlikle inanıyorsunuz demek ki, öyle mi?" "Kesin olarak yalnızca buna inanmış değilim. Onun mezarını değiştirme isteğinin genç kadını bir kez daha görmek arzusundan başka bir şey olmadığına bahse girebilirim." "O nasıl şey öyle?" "Mezarlığa gelir gelmez bana ilk söylediği söz şu oldu. Onu bir daha görmek için ne yapmalı acaba?" Bu da ancak mezar değiştirmekle gerçekleştirilebilirdi. Bu değişikliğin sağlanması için yapılması gerekli olan bütün işlemler konusunda ona bilgi verdim. Çünkü bilirsiniz ki ölüleri bir mezardan öbürüne aktarmak için onları teşhis etmek gerekir. Bir polis komiserinin başkanlık ettiği işe yalnız ve yalnız ölünün ailesi izin verebilir. İşte Bay Duval bu izni almak için Bayan Gautier'in kız kardeşine gitti. İlk ziyareti kesinlikle bize olacaktır. Mezarlığın kapısına gelmiştik. Eline bir parça para sıkıştırarak yeniden bahçıvana teşekkür ettim. Oradan ayrılır ayrılmaz da doğruca bana verdiği adrese gittim. Armand daha dönmemişti. Gelir gelmez beni görmeye gelmesini ya da onu nerede bulabileceğimi bildirmesini rica eden bir pusula yazıp evine bıraktım. Ertesi gün sabah erkenden Duval'den bir mektup aldım. Bana döndüğünü bildiriyordu. Yorgunluktan bitkin olduğundan sokağa çıkmasının olanaksız olduğunu söyleyerek evine uğramamı rica ediyordu. 6. Bölüm. Armand'ı yatağında buldum. Beni görünce alev alev yanan elini uzattı. Ona, "Sizin ateşiniz var," dedim. "Önemli bir şey değil, hızlı bir yolculuğun yorgunluğu, hepsi bu kadar." "Margaret'ın kız kardeşinden mi geliyorsunuz?" "Evet, bunu size kim söyledi?" "Ben öğrendim. İstediğinizi elde edebildiniz mi bari?" "Evet, ama yolculuğumu, amacımı size kim bildirdi kuzum?" "Mezarlığın bahçıvanı." "Mezarı gördünüz mü?" Bu soruya karşılık vermeye hiç de cesaret edemiyordum. Çünkü bu tümcenin ses tonu onun soran kimsenin hala daha önce tanığı olduğum heyecanın pençesinde bulunduğunu ortaya koyuyordu. Düşüncesi ya da bir başkasının sözü onu o acıklı konuya döndürdüğünde daha uzun zaman bu heyecanın iradesine ihanet edeceği belliydi. Bir baş işaretiyle karşılık vermekle yetindim. "Armand, adam oraya iyi bakmış mı bari?" diyerek konuşmasını sürdürdü. İri iki gözyaşı yanaklarından aşağı yuvarlandı. Genç adam onları benden gizlemek için başını çevirdi. Ben de onları görmezlikten gelerek konuyu değiştirmeye çalıştım. ona, ''Siz gideli hemen hemen 3 hafta oldu.'' dedim. Armand elini gözlerinin üzerinden geçirdi ve bana, ''Tam 3 hafta.'' diye yanıt verdi. ''Yolculuğunuz uzun sürdü.'' ''Yoo, hep yolculuk etmedim ki. 15 gün hasta yattım. Öyle olmasa çoktan buraya dönmüş olurdum. Ama oraya gider gitmez şiddetli bir ateşle yatağa serildim. Zorunlu olarak odamdan çıkamadım. Sonra da tümüyle iyileşmeden döndünüz değil mi? Orada 1 hafta daha kalsaydım mutlaka ölürdüm. Ama şimdi artık evinize döndüğünüze göre kendinize iyi bakmalısınız. Dostlarınız sizi görmeye gelirler. Eğer izin verirseniz en başta ben sizi ararım. 2 saat sonra kalkacağım. Ne ihtiyatsızlık. Öyle gerekiyor. Bu kadar acele yapacak ne işiniz var kuzum? Polis komiserine gitmem gerekiyor. Sizi daha da hasta edecek bu işle neden bir başkasını görevlendirmiyorsunuz? Beni iyileştirecek tek şeydir bu. Onu görmeliyim. Ölümünü öğrendiğimden beri, özellikle de mezarını gördüğüm andan beri gözüme bir damla uyku girmiyor. O kadar genç, o kadar güzel bıraktığım o kadının ölmüş olmasını bir türlü aklım almıyor. Buna bizzat kendim emin olmalıyım. Benim çılgınlar gibi sevdiğim o yaratığı Tanrı'nın ne hale getirdiğini görmeliyim. Ve işte o zaman belki de o görünüm dehşeti, ihrençliği, anıların derin üzüntüsünün yerini alır. Benimle gelirsiniz değil mi? Elbette ki bu sizi çok fazla rahatsız etmezse. Kız kardeşi size ne dedi? Hiçbir şey. Bir yabancının toprak satın almak, Margaret'e bir mezar yaptırmak istemesine pek şaşmış göründü. İstediğim izin kağıdını hiç duraksamadan hemen imzaladı. İnanın bana, bu nakil işi için büsbütün iyileşeceğiniz günü bekleyin. Acele etmeyin. Oh, siz hiç merak etmeyin, dayanırım. Zaten bu kararı en kısa zamanda uygulamazsam deli olurum. Bunu gerçekleştirmek acımın kaçınılmaz bir gereksinimi haline geldi. Size yemin ederim ki ancak Margaret'i gördükten sonra sakinleşebilirim. Bu belki de beni yakan ateşin bir susuzluğu, uykusuz gecelerimin bir düşü, sayıklamamın bir sonucudur. Ama gördükten sonra tıpkı Bay Rance gibi Trappist rahip olacak olsam bile gene de göreceğim. Kararım kesindir. Çok iyi anlıyorum dedim. Tümüyle emrinizdeyim. Jülü Dupra'yı gördünüz mü? Evet, ah, onu daha ilk döndüğüm gün gördüm. Size verilmek üzere Margaret'in ona bıraktığı kağıtları aldınız mı? İşte burada. Armand yastığının altından bir kağıt tomarı çıkardı, sonra aldığı yere geri koydu. Bana dönerek, bu kağıtlarda neler yazılı olduğunu ezbere biliyorum dedi. 3 haftadan beri onları günde 10 kez okudum. Siz de okursunuz ama daha sonra. Ben daha bir sakinleşip bütün bu duygu ve aşk açıklamalarının ne demek olduğunu size iyice anlatabilecek duruma geldiğimde. Şimdilik sizden bir hizmet rica edeceğim. Nasıl bir hizmet? Aşağıda bir arabanız var mı? Evet. Peki öyleyse kimlik kağıdımı alıp adıma mektup gelip gelmediğini sormak için postaneye gider misiniz lütfen? Babamla kız kardeşim mutlaka yazmışlardır. Ama Paris'e döndükten sonra öyle bir aceleyle hemen gittim ki yola çıkmadan önce bu konuda hiçbir bilgi edinemedim. Siz geri gelince yarınki töreni haber vermek için birlikte polis komiserine gideriz. Armand kimlik kağıdını bana verdi, ben de Jean-Jacques Rousseau sokağına gittim. Geri geldiğimde Armand giyinmiş, sokağa çıkmaya hazır durumda bekliyordu. Mektuplarını alırken bana, teşekkür ederim dedi. Adreslere baktıktan sonra da evet diye ekledi. Evet, babamdan ve kız kardeşimden geliyor. Bu uzun sessizliğime şaşırmışlar. Ne düşüneceklerini şaşırmışlardır. Mektupları açtı, onları okumaktan çok yazılanlara şöyle bir göz attı. Çünkü her biri 4 sayfalıktı. Genç adam kısa bir süre sonra onları yeniden katlamıştı. Bana, hadi gidelim dedi. Bunların yanıtını yarın yazarım. Polis komiserine gittik. Armand ona Margaret'in kız kardeşinden aldığı vekaletnameyi verdi. Komiser de buna karşılık mezarlık bekçisi için bir yazıyı genç adama uzattı. Naklin ertesi gün sabah saat 10'da yapılması kararlaştırıldı. 1 saat önce ben gelip onu alacaktım, mezarlığa birlikte gidecektik. Böyle bir olayı görmeyi ben de büyük bir merak ve sabırsızlıkla bekliyordum. İtiraf ederim ki o gece hiç uyku uyuyamadım. beni huzursuz eden, pençesinde kıskıvrak tutan düşüncelerden Armand içinde gecenin ne kadar uzun olduğunu anlamak kolaydı. Ertesi sabah saat 9'da genç adamın evine gittiğimde onu korkunç derecede soluk buldum. Ama sakin görünüyordu. Gülümseyerek bana elini uzattı. Mumları ta dibine kadar yanmıştı. Sokağa çıkmadan önce de Armand oldukça kalın bir mektubu eline aldı. Mektubun üzerinde babasının adresi vardı. Hiç kuşkusuz geceki duygularının ortağıydı bu. Yarım saat sonra Montmartre'a gelmiştik. Komiser bizi orada bekliyordu bile. Ağır ağır Margaret'ın mezarına doğru yol aldık. Komiser önden yürüyordu. Armand'la ben birkaç adım arkasından onu izliyorduk. Sanki birdenbire bütün bedenini ürpertiler kaplamış gibi arada sırada arkadaşımın kolunun sarsılarak titrediğini hissediyordu. O zaman onun yüzüne bakıyordum. Bakışımı ne demek istediğini anlıyor, bana gülümsüyordu. Ama evinden ayrıldığımızdan beri bir tek sözcük konuşmamıştık. Mezarın başına varmadan az önce Armand durdu, iri ter tanelerinin ıslattığı yüzünü sildi. Biraz soluk almak için ben de bu duraklamadan yararlandım. Çünkü benim de yüreğim sanki mengeneye sıkışmış gibiydi. Bu çeşit görünümlerden alınan içler acısı üzünçlü zevk nereden gelir acaba? Mezara geldiğimizde bahçıvan bütün çiçek saksılarını geri almıştı. Demir kafesle parmaklık kaldırılmıştı. İki adam toprağa kazıyordu. Armand bir ağaca yaslanıp baktı. Sanki bütün canı, bütün varlığı gözlerinde toplanmış gibiydi. Birdenbire iki kazmadan biri bir taşın üzerinde gıcırdadı. Bu gürültüyü duyunca Armand bir elektrik akımına çarpılmışçasına geri çekildi. Elimi öyle bir kuvvetle sıktı ki canımı acıttı. Mezarcılardan biri eline geniş bir kürek aldı, azar azar çukuru boşalttı. Sonra yalnızca tabutun üzerine konulan taşlar kalınca hepsini birer birer dışarı attı. Armand'ı inceliyordum. Çünkü gözle görülür şekilde baskı altında tuttuğu duyguların onu her an yere sermesinden korkuyordum. Ama o hep bakıyordu. Yalnızca delilik nöbetinde olduğu gibi hareketsiz, açık gözlerle yanakların ve dudakların hafif bir titreyişi şiddetle bir sinir bunalımı içinde bulunduğunu belli ediyordu. Bana gelince ancak bir tek şey söyleyebilirim. Geldiğime 1000 kez pişman olmuştum. Tabut iyice ortaya çıkınca komiser mezarcılara açın dedi. Dünyanın en doğal bir şeyini yaparmış gibi adamlar emri yerine getirdiler. Tabut meşe tahtasındandı. Kapağı oluşturan üst bölümün vidalarını çıkarmaya başladılar. Toprağın nemi vidaları paslandırmıştı. Onun için tabut epeyce güçlükle açılabildi. Tabutun içine serpilen kokulu bitkilere karşın dayanılmaz pis bir koku yayıldı. Armand, "Ey tanrım, ey tanrım!" diye mırıldandı. Yüzünün solukluğu daha da arttı. Mezarcılar bile geri çekildiler. Beyaz büyük bir kefen cesedi örtüyor, kimi çıkıntıları belirtiyordu. Kefenin bir ucu hemen hemen tümüyle yenmiş, ölünün ayaklarını açıkta bırakmıştı. Ben bayılmak üzereydim. Şu satırları yazdığım saatte bile o sahnenin anısı müthiş gerçekliğiyle hala karşımda beliriyor. Komiser, çabuk olalım dedi. Bunun üzerine iki adamdan biri elini uzattı, kefenin dikişini sökmeye başladı. Sonra bir ucundan tutarak birdenbire Margaret'ın yüzünü açıverdi. Görünmesi dehşet vericiydi. Anlatılması korkunç. Gözler artık yalnızca iki delikten ibaretti. Dudaklar yok olmuştu, bembeyaz dişlerde sımsıkı birbirlerine kenetlenmişlerdi. Simsiyah, uzun ve kuru saçlar şakaklara yapışmış, yanakların yeşil çukurlarını bir parça örtüyordu. Ama bununla birlikte ben gene de bu yüzde sık sık gördüğüm pembe, beyaz, neşeli yüzü çok iyi tanıdım. Armand bakışlarını ölünün yüzünden bir türlü çeviremiyordu. Mendilini ağzına kapatmış, onu dişleriyle kemiriyordu. Bana gelince, sanki çelik bir çember başımı sıkıştırıyor, bir peçe gözlerimi örtüyordu. Kulaklarımda müthiş uğultular vardı. Bütün yapabildiğim, öylece rastgele yanımda getirdiğim küçük bir şişeyi açıp içindekini güçlüce koklamak oldu. bu sonsuz şaşkınlık içinde komiserin Bay Duval'e "Tanıdınız mı?" dediğini duydum. Genç adam boğuk bir sesle "Evet" diye karşılık verdi. Bunun üzerine komiser "Peki öyleyse kapatın ve götürün" dedi. Mezarcılar kefeni yeniden ölünün yüzünü örttüler, tabutu kapattılar, her biri bir ucundan tutarak kendilerine daha önceden gösterilen yere doğru yöneldiler. Armand yerinden kımıldamıyordu. Gözlerini o bomboş mezardan ayıramıyordu. Genç adam az önce gördüğümüz ceset kadar sapsarıydı. İnsan onun taş kesildiğini sanırdı. Görüntü ortadan kalktıktan sonra acı azalacaktı. Dolayısıyla artık ona destek olmayacaktı. O zaman ne gibi bir durumun meydana geleceğini çok iyi anladım. Komisere yaklaştım, Armand'ı göstererek ona "Beyin hala burada bulunması gerekli mi?" dedim. "Hayır, hatta onu alıp götürmenizi öneririm size. Çünkü pek rahatsız gibi görünüyor." Bunun üzerine Armand'ın koluna girerek "Gelin" dedim. Beni tanımamış gibi yüzüme bakarak "Efendim" dedi. "Bitti" diye ekledim. "Artık gitmeniz gerek dostum. Yüzünüz sapsarı, üşüyorsunuz. Bütün bu heyecanlar sizi öldürecek." Bilinçsiz bir halle "Haklısınız, gidelim" diye karşılık verdi ama bir adım bile atmıyordu. O zaman genç adamı kolundan yakaladım ve sürükleyerek götürdüm. Bir çocuk gibi kendini teslim etmişti. Yalnız arada sırada "Gözleri gördünüz mü?" diye mırıldanıyordu. Ve sanki bu hayal onu geri çağırıyormuş gibi arkasına dönüyordu. Bu sırada yürüyüşü düzensiz ve kesik bir hale geldi. Sanki sarsılarak ilerliyormuş gibiydi artık. Dişleri birbirine çarpıyordu, elleri buz gibiydi. Şiddetli bir sinir sarsıntısı bütün varlığını kaplıyordu. Onunla konuşuyordum, bana hiç karşılık vermiyordu. Kendisini yönetmeme razı olmaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Mezarlığın kapısında bir araba bulduk, tam zamanında yetişmişti bu. İçine girip yerleşir yerleşmez titremesi arttı. Gerçek bir sinir nöbeti belirdi. O bunalımın ortasında beni ürkütmekten çekindiği için elimi sıkarak durmadan şöyle mırıldanıyordu. "Önemli bir şey değil, merak etmeyin. Önemli bir şey değil, ağlamak istiyorum." Göğsünün körük gibi kabardığını işitiyordum. Gözlerine kan hücum ediyordu ama bir türlü gözyaşları boşanmıyordu. Daha önce kullandığım, bana çok yarar sağlayan ilaç şişesini ona da koklattım. Evine geldiğimizde yalnızca titremesi kalmıştı. Uşağın da yardımıyla onu yatırdım. Yatak odasında güzel bir ateş yaktırdım. Sonra da bir doktor getirmeye koştum. Doktora bütün olup bitenleri anlattım. Hiç zaman yitirmeden hastanın başına koştu. Armand'ın yüzü kıpkırmızıydı. Bir yandan da durmadan sayıklıyordu. Başı sonu olmayan, ipe sapa gelmez sözcükler kekeliyordu. Bütün o sözler arasından yalnızca Margaret sözcüğü belirgin bir biçimde duyuluyordu. Hastayı iyice muayene eden doktora, "Evet doktor" dedim. "Evet, ne eksik ne fazla. Beyin hummasına yakalanmış. Bu da pek iyi olmuş. Çünkü Tanrı beni bağışlasın, aksi halde mutlaka çıldırırdı. Bereket versin ki bedeninin hastalığı tinsel hastalığı öldürecek ve bir ay içinde hem birinden hem de belki öbüründen kurtulur." 7. Bölüm. Armand'ın yakalandığı hastalığa benzeyen hastalıkların iyi bir yanı vardır. Ya insanı hemen öldürürler ya da çabucak yenilirler. Yukarıda anlattığım olaylardan 15 gün sonra Armand tümüyle nekaat dönemine girmişti. Biz de sıkı bir dostlukla birbirimize bağlanmıştık. Hastalığın devam ettiği süre içinde başının ucundan ayrılmamış, odadan hemen hemen hiç çıkmamıştım. İlkbahar her yana çiçeklerini, yapraklarını, kuşlarını, türkülerini bol bol serpmişti. Dostumun penceresi de mis gibi kokuları kendisine kadar yükselen bahçeye büyük bir neşeyle açılıyordu. Doktor artık ayağa kalkmasına izin vermişti. Biz de güneşin en sıcak olduğu saatte 12'den 2'ye kadar açık duran pencerenin yanına oturup sık sık söyleşiyorduk. Margaret'ın sözünü etmekten büyük bir özenle kaçınıyordum. Bu adın hastanın yüzeydeki dinginliği altında uyuyan üzünçlü bir anıyı uyandırmasından hep korkuyordum. Ama Armand da tam tersine onun sözünü etmekten zevk alırmış gibiydi. Tabii eskisi gibi gözleri yaşararak değil de tatlı, yumuşak bir gülümsemeyle konuşuyordu. Bu da onun ruhsal durumu konusunda bana güvenlik veriyordu. Bir şeye dikkat etmiştim. Mezarlığa son ziyaretinden bu şiddetli hastalığa neden olan görüntüden biri tinsel acının ölçüsü hastalıkla dolmuşa benziyordu. Ve Margaret'ın ölümü ona artık tümüyle geçmişin malıymış gibi görünüyordu. Elde ettiği kesinlikten bir çeşit avuntu meydana gelmişti. Sık sık gözlerinin önüne gelen üzünçlü imgeyi kovmak için Margaret'la ilişkisini mutlu anılarına dalıyor, onlardan başkasını artık kabul etmek istemiyormuş gibi görünüyordu. Bedeni, düşüncesini şiddetli bir heyecan duymasına izin vermeyecek kadar hastalıkla, hatta humanın iyileşmesiyle bile aşırı derecede hırpalanmıştı. Böylece Armand'ı çevreleyen ilkbaharın evrensel neşesi elinde olmadan onun düşüncesini sevinçli, güleç imgelere, anılara götürüyordu. İçinde bulunduğu tehlikeyi ailesine bildirmekten büyük bir inatla kaçınmıştı. Tümüyle iyileştiğinde hastalığını babası hala bilmiyordu. Bir akşam pencerenin yanında her zamankinden daha fazla kalmıştık. Hava olağanüstü güzeldi, güneş mavi ve altın pırıltılı görkemli bir alacakaranlık içinde uykuya çekiliyordu. Paris'te bulunmamıza karşın çevremizdeki yeşillik bizi bütün dünyadan ayırır gibiydi. Arada sırada ancak bir araba sesi konuşmamızı kesiyordu. Benim söylediklerimi değil de kendi kafasındaki düşünceleri dinleyen Armand bana, "Aşağı yukarı yılın bu döneminde buna benzeyen bir günün akşamında Margaret'le tanışmıştım," dedi. Hiç karşılık vermedim. Bunun üzerine bana döndü ve "Ama her şeye karşın bu öyküyü size anlatmalıyım," dedi. "Bunu hiç kimsenin inanmayacağı bir kitap haline getirirsiniz. Ama inanılmasa bile yazmak ilginç olabilir." Ona hemen "Dostum, bunu bana daha sonra anlatırsınız," dedim. "Henüz yeteri kadar iyileşmediniz." "Hava güzel, sıcak bir akşam başlıyor. Tavuk budunu da yedim," dedi gülümseyerek. "Ateşim yok, yapacak hiçbir işimiz de yok. Her şeyi size anlatacağım." "Madem ki mutlaka istiyorsunuz, dinliyorum." Bunun üzerine Armand, "Son derece yalın bir öyküdür bu," diye ekledi. "Olayların sırasını izleyerek anlatacağım. İleride bunu bir kitap haline getirirseniz eğer, başka şekilde anlatmakta özgürsünüz tabii." Bana anlattıklarını aşağıya alıyorum. Bu içler acısı öykünün ancak birkaç sözcüğünü değiştirdim.